Ayrım 29. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 357. 3. Barış Kahvesi. Rijo, Barış Kahvesi'nin önünden geçtiği zaman saat 7 idi yaklaşık olarak. Batmakta olan güneş güzel şehre yanlamasına düşüyor ve çevreyi kızıl bir renge boyuyordu. Gölün aynaya benzeyen suları, alev alev yanan en garip ve akıl almaz renkleri doğuran pencere camlarıyla çelişki yaratıyordu. Kurt politikacı, kafası çeşitli takıntılarla ve sorunlarla dolu olduğu halde atıyla yavaş yavaş giderken Barış Kahvesi'nin önünde adından söz edildiğini duydu. Papaz Tope'nin dediği gibi adı lokalin adıyla hiç de bağdaşmayacak bir biçimde bir şamata içinde işitiliyordu. Bu sahnenin iyice anlaşılması için bu kokain ülkesinin topografyasını açıklamak gerekir. Kahve alanının kenarındaydı. Uzun süreden beri General Moncornu'ya karşı komplo hazırlayanların amaçlarını gerçekleştirmek için yararlanmayı tasarladıkları ünlü Tivoli bölge yolu üstündeki son binaydı. Rijon'un evi gibi inşa edilmiş olan bu ev alanın ve yolun köşesinde konmuştur. Zemin katta 3 pencere yola, 2 pencere de alana bakar. Bu iki pencere arasındaki camlı kapıdan içeri girilir. Barış Kahvesi'nin ayrıca küçük bir kapısı daha vardır. Bu kapı kahveyi bitişik evden ayıran bir bahçe yoluna açılır. O yolda bir iç havluya çıkar. Bu bitişik ev Sulanj'da tuhafiyeci Vale'nin evidir. Bu ev baştan aşağı altın sarısı renklerle boyanmıştır. Pencere kanatları yeşildir yalnızca. Bu küçük şehirde iki katlı ve çatısında pencereli olan evler pek azdır. Bu ev işte o tür evlerden biridir. Nedeni de şudur. La Vie aux Folles'nin şaşırtıcı biçimde refaha kavuşmasından önce zemin katta döşeli oda denmesini doğrulayacak birkaç parça eşya ve birer kalyolası bulunan dört oda vardı. Burası mahkemeye gitmek üzere Sulanj'a gelmek zorunda olanlara ve şatoda kalmayanlara kiralanırdı ama 25 yıldan beri o döşeli odalarda cambazlar, satıcılar ve işportacılar kalıyordu. Sulanj panayırı açılınca odalar günlüğü 4 franga tutulurdu. Sokar'ın 4 odası 100 altın kadar bir gelir sağlardı. Kahve de yenilip içilenden sağlanan ve büyük tutarlara ulaşan hasılat da ayrı. Alana bakan cephe özel yağlı boya resimlerle süslüydü. Pencerelerin her birini kapıdan ayıran tabloda birbirine bağlı istekalar vardı. Fiyonkların üstünde Grek stili kupalar içinde punç tüterdi. Her ucunda üç renkli bilardo toplarının piramit biçimde yığıldığı yeşil zemin üstüne sarı boya ile Barış Kahvesi yazılmıştı. Yeşil boyalı pencerelerin küçük bölmelerinde adi camlar vardı. Sağda solda sandıklar içinde bir düzine kadar mazı dikiliydi. Aslında bunlara kahve ağacı demek gerekirdi. İddialı ama az gelişmiş cılız bitkilerdi bunlar. Paris'te ve öteki bazı zengin şehirlerinde esnafın dükkanlarını güneşten korumak için kullandığı tenteler o dönemde Sulanj'da bilinmeyen bir lükstü. Camların arkasında tahta raflar üstünde dizimi şişelerdeki kutsal içki belirli aralıklarla ısınırdı. Güneş ışınları camların mercimek biçimindeki kabartılarından, pertapsızdan geçercesine süzülür ve madera şişelerini, şuruplarını, likörleri, alkollü erik ve kiraz kavanozlarını kaynatırdı. Öyle sıcak olurdu ki, Aglaé, babası ve garson kapının iki yanına yerleştirilmiş iki taş sıra üstünde oturmak zorunda kalırlardı. Matmazel Sokar'ın sıcak suyla suladığı küçük ağaçlar onları gerektiği gibi koruyamazdı güneşten. Baba kız, garson üçü birden evcil hayvanlar gibi hemen orada uyuyuverirlerdi bazı günler. Paul ve Virginie'nin moda olduğu 1804 yılında kahvenin içi bu romanın çeşitli sahnelerini canlandıran parlak bir kağıtla kaplandı. Bu resimlerde kahve toplayan zenciler görülürdü. Bu müessesede de kahve vardı ama ayda ancak 20 fincan içilirdi. Sömürge ürünleri tüketilmezdi pek Sulanj'da. Bir yabancı gelip bir fincan çikolatalı içecek istese Sokar Baba güç durumda kalırdı. Ama gene de şeker ve kakaodan çok un, ezilmiş badem ve ham şekerle yapılmış çikolata tabletlerinden mide bulandırıcı esmer bir blamaç hazırlayıp müşterilerinin önüne koyabilirdi. Köy bakkallarında iki paraya satılan bu çikolatalar İspanyolların kakao ticaretini iflası sürüklemek için imal edilirdi sanki. Kahveye gelince Sokar Baba onu bütün evlerde Büyük Kara Kap adıyla anılan bir kapta kaynatırdı. Hindibayla karışık toz kahve telve halinde dibe çöktükten sonra Suyunu müşterilere ikram ederdi. Bu işi Paris'te bir kahve garsonuna yakışır biçimde büyük bir soğukkanlıkla yapardı. Servis yaptığı porselen fincan yere düşse çatlamazdı. Bu olayların geçtiği yıllarda şekere karşı beslenen derin saygı sürüyordu henüz. Soulange de bu edebi içkiden ısmarlamak garipliğini gösteren, panayır satıcısına bir fincan kahve getiren Aglae'ye sokar, her biri fındık büyüklüğünde 4 tane de şeker getirirdi kasılarak. Zamanında bütün Soulange'ın gelerek hayranlıkla seyrettiği iç dekorasyon değişmemişti. Aynalar, yaldızlı çerçeveler, şapka asmak için kullanılan çengeller hep aynıydı. Mağından tezgahın mermeri üstünde kaplama vazolar, çifte hava cereyanlı lambalar vardı. Bu lambaları güzel bayan Sokar'a, Gobertin'in verdiği söyleniyordu. Bütün eşyalar tavan arasında unutulmuş eski tablolar gibi yapışkan bir kir tabakasıyla kaplıydı ve renkleri solmuştu. Savaş kahvesinin ünü, boyalı mermer masalar, kırmızı Utrecht kadifesiyle kaplı tabureler, zincirlerle tavana asılı ve kristallerle süslü çift fitilli karpuz şişeli yağ lambasıyla başladı. 1802'den 1804'e kadar Soulange'lı burjuvalar oraya domino ve kağıt oynamaya giderlerdi. Likör, sıcak şarap içerler, alkole bandırılmış meyve ile bisküvi yerlerdi. Çünkü tropikal ürünler o kadar pahalıydı ki kahve, çikolata ve şeker bulunmuyordu. Punç ve bavarua en çok aranılan şeylerdendi. Bu içkiler melası andıran şurup kıvamında şekerli bir maddeden hazırlanırdı. Şimdi bu maddenin adı bile unutulmuştur ama o dönemde bunu bulan kimse zengin olmuştur. Bu küçük ayrıntılar benzerlerini hatırlatacaktır yolculara. Paris'ten hiç dışarı çıkmamış olanlar bile Barış Kahvesi'nin isten kararmış tavanını, çift kanatlar sınıfının nasıl bir bağımsızlık içinde yaşadığını kanıtlayan milyarlarca siyah benekle kaplı aynaları görür gibi olacaklardır. Maceraları Granivere'in Bayan Tonsar'ının, maceralarını geride bırakan güzel bayan Sokar son moda giysileriyle kahveye gelip kurulurdu. Sultan modeli türbanları pek severdi. İmparatorluk döneminde sultan modaydı. Şimdi moda melek. Bir zamanlar bütün vadi kahveci güzelinin türbanlarının, siperli şapkalarının, kürklü kalpaklarının, Çin usulü saçlarının modelini almak için oraya akın ederdi. Soulange'ın ileri gelenleri de onun lüksüne katkıda bulunurlardı. Juni, adı Juni'ydi, imparatoriçelere yaraşan inceliklerinden pek gurur duyan analarımız gibi giysisinin belini mide hizasına getirirdi. Sokar firması Juni'nin eseridir. Kocası bağını, oturduğu evi ve Tivoli'yi ona borçludur. Söylentilere göre Bay Lupin, babası güzel Juni Sokar uğruna çok çılgınlıklar yapmış. Juni'yi Lupin'in elinden Gobert'ten almıştı ve küçük Bournier'in kendisine Lupin'den miras kaldığı kesindi. Bu ayrıntılar ve Sokar'ın titizlikle kendisine sakladığı sıcak şarap imal etme sırrı, adının ve Barış Kahvesi'nin hangi nedenlerle halka mal olduğunu açıklamaya yeter ama bu ünü artıran daha başka nedenler de vardı. Tonsar'da ve vadinin bütün öteki meyhanelerinde yalnızca şarap bulunurdu. Sokar'ın kahvesi ise Conche'den La Vie aux Folles'e kadar 6 fersahlık bir çevrede bilardo oynanabilen tek yerdi. Burada ayrıca kahve sahibinin mükemmel bir biçimde hazırladığı punç da içilirdi. Başka ülkelerden gelen şaraplar, nefis likörler, alkollü meyveler yalnız orada bulunurdu. İşte bütün bu nedenler kahvenin adının vadide hemen her gün anılmasına yol açardı. Bu kahve midesi kalbinden daha duyarlı olanlara ince şehvet imgeleri aşılardı. Ayrıca bu kahvesiz bir Soulange panayırı olmayacağı düşüncesi de ününü artırmıştı. Granivere köy için neyse Barış Kahvesi de şehir için oydu. Yani zehir deposu. La Vie aux Folles ile vadi arasında dedikoduların geçiş yeri. Barış Kahvesi'nin sütünü kaymağını Granivere sağlardı. Bu nedenle Tonsar'ın kızları her gün bu müesseseye gidip gelirlerdi. Sokar için Soulange alanı kahvesinin bir uzantısıydı. Ev ev dolaşır, herkesle sohbet ederdi. Yazın yalnızca bir pantolon, üstüne de tam olarak iliklenmemiş bir yelek giyerdi. Küçük şehirlerde genellikle kahveciler böyle giyinirdi. Dükkanına birisi girdiği zaman muhabbete daldığı kimseler haber verirlerdi kendisine. O da sıkıntılı bir tavırla ağır ağır dönerdi kahvesine. Sanırız bu ayrıntılar semtlerinden hiç ayrılmamış Parislilere, Koşe'den La Vie aux Folles'e kadar bütün Avon Vadisi'nde en küçük bir şeyi gizlemenin çok zor, hatta olanaksız olduğunu kanıtlamıştır. Köylerde hiçbir kopukluk yoktur. Yer yer graniver meyhaneleri, barış kahveleri bulunur. Bunlar yankı görevleri yapar. Buralarda hiç kimseyi ilgilendirmeyen, büyük gizlilik içinde yapılan hareketler bile bir tür tılsımla kulaktan kulağa yayılır. Toplumsal gevezelik elektrikli telgraf görevini yapar. Böylece çok uzaklarda patlak veren felaketlerin haberi bir çırpıda her yana ulaşır inanılmaz biçimde. Riju atını durdurduktan sonra arabadan indi. Dizginleri Tivoli'nin kapısındaki kazıklardan birine bağladı. Sonra kulak kabarttığını belli etmeden içerideki tartışmayı dinlemek için iki pencere arasına yerleşti. Başını uzatsa pencerelerin birinden içerideki kimseleri görebilecek, yaptıkları hareketleri inceleyebilecek, dışarıdaki sessizlik sayesinde camları zangırt eden küfürlü sözleri işitebilecekti. Tiz bir ses şöyle bağırıyordu. Kardeşim Nikola'nın Peşina'nın peşinde dolaştığını, her an onu gözetlediğini, kızın senyörünüzün burnunun dibinde yok olacağını Rüji Baba'ya bir söylersem hepinizin canınızı okur. Pis graniver serserileri. Marie Tonsar cırtlak sesi de şöyle karşılık verdi. Aglaé, bize böyle bir numara çekmeye kalkarsan ben de sana öyle bir oyun oynarım ki tabutundaki kurtlardan başkasını anlatmaya fırsat bulamazsın. Nikola'nın ve benimle Bombo'nun işlerine karışma. Marie ninesini kışkırtmasıyla Bombo'nun peşine düşüp gelmiş delikanlıyı gözetlemiş. Riju'nun bulunduğu pencereden Sokar'a övgüler düzdüğünü görmüştü. Aglaé'nin Bombo'ya gülümsediğini görünce dayanamayarak içeri dalmıştı. Çıkan tartışmada Riju'nun son derecede işine yarayan bir sır ortaya dökülmüştü. ''O Riju baba, müessesemi mi alçaltıyorsunuz?'' dedi Sokar tefecinin omzuna vurarak. Kahveci bahçenin dip tarafında bulunan bir ambardan geliyordu. Ucuz olduğu için taşrada çok satılan sarı köseleden terlikler giymiş, yürürken hiç gürültü çıkarmamıştı. Ambardan tartı aletleri, at oyunları, salıncaklar ve benzeri çıkarılarak Tivoli'deki yerlerine monte edilecekti. Riju şöyle karşılık verdi. Eğer taze limonunuz varsa bir limonata yaparım kendime, hava sıcak. Sokar pencereden içeri bakarak Marie ile tartışan kızını gördü. Kim bağırıyor böyle ciyak ciyak? Bombo'yu paylaşamıyorlar dedi Riju şeytanca bakarak. O zaman kahveci Sokar'ın çıkarı baba Sokar'ın öfkesine üstün geldi. Baba içeri girip Bombo'nun bir kahveci için çok takdir edilecek meziyetlere sahip olduğunu ama Sulanj'ın ileri gelenlerinin birinin damadı olmak için hiçbir meziyeti olmadığını söylemek istiyordu. Kahveci ise dışarıda kalarak Riju gibi içerisini gözetlemeyi daha doğru buldu. O kadar da talibi yoktu kızının. 22 yaşındaydı kız ve bu yaşta Bayan Vermişel'le rekabet edecek kadar şişman ve ağırdı. Kasada oturmak alışkanlığı babasından kalıtım yoluyla geçen şişmanlama eğilimini daha bir artırıyordu. ''Hangi şeytan azdırıyor bu kızları böyle?'' diye sordu Sokar, baba Rüji'ye. ''Bütün şeytanlar arasında kilisenin en sık yakalandığı şeytan'' diye karşılık verdi eski Benedikten keşişi. Sokar cevap vereceğine pencere aralarındaki tablolarda sıva yer yer döküldüğü için zor birleştirilebilen istekaları incelemeye koyuldu. O sırada Bombo bilardo salonundan çıktı. Elindeki istekayla Marie'ye sertçe vurdu. ''Senin yüzünden ıska geçtim'' dedi. ''Ama seni ıska geçmeyeceğim. Dilini tutmasını bilmediğin sürece sopayı yiyeceksin.'' Sokar ve Riju müdahale etme zamanı geldiği kanısına vararak içeri girdiler. Gün ışığını bile karartan bir sinek bulutu yükseldi. Vızıltısı uzaktan trompet seslerini andırdı. İlk korkuları geçince mavi karınlı sinekler, at sinekleri ve katil sineklerle birlikte yerlerine dönüp cama kondular yeniden. Üç kat rafın üstünde kirli şişeler askerler gibi sıralanmıştı. Rafın boyası sinek pislikleri altında tanınmaz hale gelmişti. Marie ağlıyordu. Sevdiği adamdan rakibesi önünde dayak yemek çok onur kırıcı bir şeydi. Hangi toplumsal katmanda bulunursa bulunsun, hiçbir kadın katlanamaz buna. Böyle bir duruma düşen kadının toplumsal katı ne kadar aşağıysa, kini de o kadar şiddetlidir. Bu nedenle Tonsar'ın kızı Riju'yu da, Sokar'ı da görmedi. Bakışları tuhaftı. Donuk bir suskunlukla bir tabureye çöktü. Eski din adamının hareketlerini gözlüyordu. ''Bir taze limon getir Aglaé'' dedi Sokar baba. ''Kendi elinle bir bardak yıka.'' Riju alçak sesle şunları söyledi Sokar'a. ''Kızınızı göndermekle akıllıca hareket ettiniz. Ölüm derecesinde yaralanabilirdi.'' Göz ucuyla Marie'nin elini gösterdi. Marie bir tabure almış, Aglaé'nin kafasını fırlatmak için nişan almaktaydı. Sokar kızın önüne dikilerek ''Ağır ol bakalım Marie'' dedi. ''Buraya taburelerle oynamak için gelinmez.'' Aynalarımı kırarsın sonra. İneklerini sütüyle ödeyemezsin parasını. Sokar baba, kızınız Aşifte'nin biri. Benim de ondan aşağı kalır bir yanım yok, anlıyor musunuz? Eğer bomboyu damat olarak istemiyorsanız, bilardoyu başka yerde oynamasını söylemenizin zamanı gelmiştir. Her zaman 100 para yitiriyor oyunda. Bu sözleri bağıra çağıra söylemeye başlar başlamaz, Sokar, Marie'yi belinden yakalayıp çığlıklarını ve tepinmelerini aldırmadan kapı dışarı etti. Tam zamanıydı bunun, çünkü Bonbo gözlerinden ateş saçarak bilardo salonundan dışarı çıkıyor diğinden. ''Bu böyle bitmeyecek!'' diye bağırdı Marie Tonsar. Viole, Bonbo'ya sarılmış sert bir hareketle bulunmasını engelliyordu. ''Defol git, yoksa ne yüzüne bakarım ne de konuşurum bir daha seninle!'' diye haykırdı Bonbo. Marie, Bonbo'ya öfkeli bir bakış fırlatarak ''Sen ha!'' dedi. ''Önce paramı geri ver bana, sonra seni Matmazel Sokar'a bırakırım. Seni tutacak kadar zenginse tabii.'' Üstüne kaplan gibi atılan Bonbo'nun sesi Sudriler'in evine kadar gidiyordu. Riju, Marie'yi sakladıktan sonra limonatasını içmek için geri geldi. Orada Bonbo'yu yatıştırmak için Plezu, Amori, Viole ve garson tarafından oluşturulan grubu incelemeye koyuldu. ''Haydi, oyun sırası sende Süvari Bey'' dedi Amori. Kısa boylu, donuk bakışlı, sarışın bir gençti. ''Kız tüy gitti zaten'' dedi Viole. Plezu, Blanche tefecisini bir masaya oturtmuş, iki kızın kavgasından çok kendisiyle ilgilenir durumda görünce şaşırdı. Yüzündeki şaşkınlığı gidermeye bütün çabasına rağmen başaramadı. İnsan kötülüğün istediği ya da arkasından dalavereler çevirdiği bir kimse ile karşılaşınca böyle bir şaşkınlık içine düşer. Birdenbire bilardo salonuna daldı. ''Eyvah Sokar baba'' dedi tefeci. ''Acele etmeyin, ben arabanızı getiririm'' diye karşılık verdi limonatacı. Aynadan garsonun yüzünü gören Riju kendi kendine şu soruyu soruyordu. ''Bu adamların oyun oynarken neler düşündüklerini nasıl bilebilirim acaba?'' Bu garson iki ayrı işle uğraşırdı. Sokar'ın bağ ile ilgilenir, ayrıca da kahveyi, bilardo salonunu süpürür, bahçeyi temiz tutar, Tivoli'yi sulardı. Bütün bu işlerin karşılığında yılda 20 altın kazanırdı. Ancak bazı özel günlerde sırtında ceket görülebilirdi. Bütün giysisi mavi kaba bezden bir pantolon, kaba kunduralar, çizgili kadife bir yelekti. Bilardo salonunda ve kahvede çalıştığı zamanlar bir önlük takardı. Bu kordonlu önlük görevini simgeliyordu. Limonatacı bu genci son panayırda kiralamıştı. Bu vadide de bütün Burgonya'da olduğu gibi işçiler hemen orada bir yıl için tutulur. Tıpkı pazardan at satın alır gibi. ''Adın ne senin?'' diye sordu Riju. ''Michel efendim. Furşan baba gelir mi ara sıra buraya?'' ''Haftada 2-3 kez. Bay Vermişel'le birlikte gelir.'' Bay Vermişel bana para verir. Ansızın karısı gelirse haber vermemi ister. Furşan baba yaman adamdır. Görmüş, geçirmiş, sağduyu sahibi bir insan, dedi Riju. İşte limonatın parasını verdi ve bu pis kahveden ayrıldı. O sırada da Sokar baba arabasını kahvenin önüne çekmişti. Arabaya binerken eczacıyı gören Riju seslendi. Hey, Bay Vermu. Vermu para babasını tanıyınca adımlarını sıklaştırdı. Riju yetişti ona ve kulağına şunları söyledi. Gerçek bir hastalık, söz gelimi parmakta bir dolama meydana getirebilecek kadar deriyi bozan reaktifler var mıdır sizce? Eğer Bay Gurdon karışmak isterse bu işe evet diye karşılık verdi küçük bilgin. Vermo bu konuda tek bir laf ederseniz aramız açılır ama meseleyi Bay Gurdon'a açın. Söyleyin kendisine yarın değil öbür gün gelip beni görsün. Önemli bir ameliyat için başvuracağım kendisine bir işaret parmağı kesecek. İski belediye başkanı daha sonra eczacı şaşkın durumda bırakarak arabaya bindi ve Marie Tonsar'ın yanına oturdu. Dizginleri arabanın meşin örtüsünün ön tarafındaki bir halkaya bağladı. Araba yola koyulunca Marie'nin kolunu tutarak ''Söyle bakalım küçük yılan'' dedi. ''Bu tür şiddet eylemlerine başvurarak bomboya sahip olacağını mı sanıyorsun? Sen de biraz akıl olsa o şişko ile evlenmesini kolaylaştırırdın ve öcünü almış olurdun.'' Marie cevap verirken gülmekten alamadı kendini. ''Ne kötü adamsınız siz. Gerçekten de hepimizin ustasısınız.'' ''Beni dinle Marie. Köylüleri severim ben ama hiçbiriniz dişlerimle bir av lokması arasına girmemelidir. Aglia'nın dediği gibi ağabeyin Nikola Peşina'nın peşini bırakmıyor. İyi değil bu. Çünkü ben o çocuğu koruyorum. Ona 30 bin frank miras bırakacağım ve evlendireceğim. Duyduğuma göre bu sabah Nikola kardeşin Katrin'le birlikte öldürecekmiş o zavallı çocuğu. Git ağabeyini, kız kardeşini gör, onlara de ki, eğer Peşine'yi rahat bırakırsanız, Riju baba, Nikoli'yi askerlik hizmetinden kurtaracakmış de. Siz şeytanın ta kendisisiniz diye haykırdı Marie. Şeytanla bir sözleşme imzaladığını söyleniyor, doğru mu bu? Evet, dedi Rüju ciddi bir tavırla. Akşamları toplandığımız zamanlar söylerlerdi, bize de inanmazdım. Bana karşı hiç kimse suikast girişiminde bulunamaz. Kimse bir şeyimi çalamaz. Hiç hasta olmadan 100 yıl yaşayacağım. Her şeyde başarı elde edeceğim ve öleceğim ana kadar 2 yaşında bir horoz kadar genç kalacağım. Bütün bunlar için şeytan güvence vermiştir bana. Belli, dedi Mary. O zaman ağabeyim askerlikten kurtarmak sizin için şeytanca kolay bir iş. Kendisi isterse tabii. Bir parmağını yitirmesi gerekiyor, hepsi bu. Nasıl yapacağını söyleyeceğim ben kendisine. ''Aa, üst yoldan mı gidiyorsunuz?'' dedi Mary. ''Geceleri buradan geçmiyorum artık.'' diye karşılık verdi eski papaz. ''Haç yüzünden mi?'' diye safça sordu Mary. ''Evet, kurnaz kız seni.'' dedi şeytan adam. Bölge yolunun arazideki küçük bir tümseyin önünden geçtiği bir yere varmışlardı. Tümseyin kazılmasıyla oluşan yolun iki yanı oldukça dik iki bayır meydana getiriyordu. Fransa yollarında çok sık rastlanır böyle geçitlere. Aşağı yukarı 100 adım uzunluğundaki bu geçidin sonunda Roncorey'e ve Serne yolları bir dört yol ağzı oluşturur. Yolların kesiştiği yere bir haç dikilmiştir. Sağdaki ya da soldaki bayırdan bir kimse oradan geçen birini nişan alabilir ve yakından vurup öldürebilir. Tümseyin üstünün bağlarla örtülü olması ve kötü niyetli kişinin bu örtülenler arasında pusu kurma olanağı bulunması bu işi daha bir kolaylaştırır. Her zaman dikkatli hareket eden tefecinin geceleri oradan kesinlikle geçmemesinin nedeni kolayca anlaşılır böylece. Claude de la Croix adıyla tanınan bu küçük tepenin çevresinde Tuyn Irmağı dolanır. Öc almak ya da adam vurmak için bundan daha uygun bir yer bulunamaz. Çünkü Roncorey'e yolu Av Köşkü önünde Avon Köprüsü ile birleşir. Serne yolu ise Kraliyet yolunun ötelerine kadar uzanır. Bu durumda katil Aguye, Lavi Offa'yı Roncorey'e ve Serne yolları arasında bir kaçış yolu seçebilir ve peşine düşenleri şaşırtabilir. Rijo Blanche'nin evlerini fark edince senin köyün girişinde bırakacağım dedi. Anet görmesin diye mi? Korkak. Ne zaman başınızdan atacaksınız onu? 3 yıldır yanınızda. Sizin ihtiyarın sağlığının yerinde olması çok hoşuma gidiyor. Tanrı öç alıyor. 29. ayrımın sonu sayfa 370.